Ayrım 7, sayfa 85. Tammy'nin ağzında dolu bir silahın namlusu vardı telefon çaldığında. Sesten bir anda öyle irkilmişti ki neredeyse tetiği çekmişti. Gerçi kendini öldürmeyi planlamıştı ama planlamak başkaydı, gerçekleştirmek bambaşka. Tetiği çektiği anda bir daha geri dönemeyeceğini biliyordu. Bu yüzden de bunu yapmak istediğinden %100 emin olmak istiyordu. Telefonun sesinden aniden irkilince neredeyse bu kararı bilinçli bir şekilde veremeden öldürmüş olacaktı kendini. Tammy namluyu ağzından çekti, tabancayı masaya koydu. Gelecek sefere telefonu açık bırakayım bari. Alo, Tammy gördün mü? Arayan eski kız arkadaşı Gina'ydı. Bu gece aramasını beklediği son kişiydi Tammy'nin. Neyi gördün mü? Haberleri seyretmedin mi? Sayıları diyorum. Neden söz ettiğini anlayamıyorum. Şu anda meşgulüm Gina. Seni sonra arasam. Gerçekten bilmiyorsun değil mi? Gina'nın sesinden çok heyecanlı olduğu anlaşılıyordu. Hayır dedim ya. Tammy kazandın. Sayıları tutturdun. Duyuyor musun? Senin o boktan sayıların çıktı. Son cümleyi heceleyerek söylemişti. Sanki aklı başında olmayan biriyle konuşuyormuş gibi vurgulamıştı. Tammy'nin kadının ne dediğini anlaması yine de zaman aldı. Sayılarım mı? Tammy başladığı cümleyi bitirememişti bile. Evet, emin misin? Eminim, sayıları çektiklerinde mutfaktaydım. Duyar duymaz hatırladım. Onca sene o sayıları sayıklayışına duyduktan sonra unutmak mümkün değil. Sonra başka bir kanala çevirdim ve orada bir daha dinledim sayıları. Sonra da bir kağıda yazdım. Emin olmak için bir daha baktım. Tammy, ne kadar şanslı olduğunun farkında mısın? Paraya para demeyeceksin, milyonlarım var artık. Tammy öylece pencereden dışarı baktı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Neler olduğunu kavramaya çalışıyor gibiydi. Dolar milyoneriydi. Tammy de Souza dolar milyoneriydi. Tammy, Tammy diyorum, orada mısın? Ha? Sana geleyim mi Tammy? Birlikte kutlarız. Eski günlerdeki gibi baş başa. Hayatımızda ilk defa kutlayacak bir şeyimiz olur. Gina Tammy'yi hazırlıksız yakalamıştı. Kadını o kadar özlemişti ki gerçekten ölmek istemişti. Ama kadının sesindeki o çaresizliği duyunca birden şu anda Gina ile olursa kendini daha yalnız hissedeceğini düşündü. Daha az yalnız hissetmeyecekti. Bence başka zaman buluşsak, ertelesek daha iyi olur, tamam mı? Ben şimdi ayakkabılarımı giyer ve... Gina Tammy'nin ne demek istediğini anladığı anda birden sustu. Tamam, pekala anladım. Yalnız başına olmak istiyorsun, anlıyorum tabii. Sağ ol dedi Tammy birden kendini çok iyi hissederek. Daha önce hiç Gina'ya hayır dememişti. Hayır demek bir yana dursun, bunu demeyi hayal bile edememişti. Tammy, bilirsin seni hep sevdim. Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Ya tabii, 3 hafta önce aramamamı söyleyip avazın çıktığı kadar bağırırken böyle demiyordun ama, demek istedi Tammy. Ama ağzından çıkan tek yorum kapamalıyım oldu. Kadın daha cevap veremeden telefonu kapatıverdi. Lafı uzatırsa barışıp Gina'yla yine bir araya geleceklerinden korkuyordu. Gerçi birkaç dakika önce Gina'yla tekrar birlikte olabilmek için sağ kolunu vermeye razıydı. Şimdi ise kanepeye oturup tabancanın yanında duran televizyon kumandasını aldı. Birkaç dakika kanalları gezindikten sonra da kazanan sayıların ilan edildiği kanalı buldu. 6, 12, 19, 21, 36, 40 ve şans topu 18. Gina gibi sayıları yazmak zorunda değildi. Biletini çıkarıp bakmak zorunda da değildi. Bunlar onun sayılarıydı. Son 7 yıldır sürekli bu sayılara oynamıştı. Neden 6, 12, 19, 21, 36, 40 artı 18 sayılarını seçtiğini bilemiyordu. Sayılar doğum günü falan değildi. Sayılar onun aklına gelmişti, zihninden geçip durmuştu. Sanki gözlerini kapadığı anda göz kapaklarının altında yanıp sönen neon ışıkları gibiydi. Hepsi bembeyaz parlıyordu. Son sayı hariç, o da kamp ateşindeki bir kor gibi kıpkırmızıydı. Pubble Connecticut'ta oynanmaya başlayıncaya kadar bunların ne anlama geldiğini de anlamamıştı. Sayıları ilk defa akşam 10 haberlerinde görmüştü. 6 beyaz bir kırmızı sayı, aynen rüyasındaki gibi. Bunun bir rastlantı olmadığını anlamıştı. O Powerball'u kazanacaktı. İlk başlarda şansını kaçırdığından korktu. Belki de sayıları, yani o sayılar çıkmıştı bile. Sonra da Eyaletler Arası Piyango Birliği'nden istettiği kitapçık gelmişti. Tüm çıkan numaralar kitapçıkta yazıyordu. Tammy sayılarının henüz çıkmadığını görünce rahatladı. Bir sonraki gün kendini bildi bileli aklından çıkmayan sayıları oynamak için Connecticut'a gitmişti. Sayıları oynamak için gideceği yere varması ve geri dönmesi 2 saatini almıştı. Ama buna değerdi. Büyük ikramiye 86 milyon dolar olduğuna göre saat başına 43 milyon dolar kazanacaktı. Kazanan sayıları açıklayacakları gece kazanacağına o kadar emindi ki kaderdi bu. O Sullivan'daki herkese birer kadeh içki ısmarlamıştı o gece. Bu ona 109 dolar artı bahşişe mal olmuştu. Cebinde 5 kuruş kalmamıştı ama bunun bir önemi yoktu. Gecenin sonunda o kadar çok kazanacaktı ki isterse barı satın alabilecekti. Ama o gece haberlerde anons edilen sayılar onun sayıları değildi. 7 sayıdan sadece 2'sini tutturabilmişti. Tammy kazanacağından o kadar emindi ki televizyonda okunan sayıların yanlış bildirildiğini düşündü. Ama bir sonraki gün gazeteyi alınca ak saçlı spikerin yanılmadığını anladı. Tammy kazanmamıştı. Biraz şevki kırıldıysa da tamamen kaybolmadı. Azimle oynamaya devam edecekti. Hepsi buydu. Bir sonraki hafta yine trene binip sayılarını oynamaya gitti. Ama aynen ilk seferinde olduğu gibi sadece 2 tutturdu. Birkaç ay sonra daha az şevkliydi bu konuda. Sayılar her akşam yatağa yattığında zihninde parıldayıp durmasaydı çoktan bırakmıştı bu işin peşini. Tammy oynamaya devam etti. Hiçbir hafta oynamamazlık etmedi. Oynamadığı hafta sayıları çıkar diye korkuyordu. Birkaç yıl sonra Tammy kazanacağını düşünmüyordu artık. Ama yine de oynamayı ihmal etmedi. Ne zaman sarhoş olsa, ki son zamanlarda sık sarhoş oluyordu, çevresindekilere günün birinde milyoner olacağını söylüyordu. Bekleyin de görün diyordu. Ne yazık ki o gün hiç gelmedi. Günler geçtikçe işler daha da sarpa sarıyordu. Daha doğrusu hiçbir şey kötüye gitmiyordu ama daha iyiye gittiği de yoktu. Bu da işler kötü gidiyor demekti. Liseden mezun olalı 10 yıl olmuştu. Brooklyn'de aynı boktan dairede oturuyor, aynı boktan işe devam ediyordu. İlk başlarda böyle bir iş ve daire ona havalı gelmişti. Ama Tammy, 18'inde biri için havalı olan bir şeyin, 28'inde biri için pek de öyle olmadığını, zavallı duruma düştüğünü gördü. Daha da kötüsü kadınlar da bunu biliyorlardı. Gina gibi piliçlerdi. Ara sıra onunla takılmak iyiydi, hoştu. Ama Gina'nın da ona ayrıntılı bir şekilde anlattığı gibi, Tammy uzun vadede bir kadına bir şeyler vaat edebilecek bir erkek değildi. Gina'nın istediği erkek olmaya çalıştı ama bu imkansızdı. Tek iş deneyimi tabur müzikte tezgahtarlık yapmak olan 28 yaşındaki biri bir gün içinde potansiyel sahibi olamıyordu. Ama bugün her şey değişmişti. Bugün artık ben gelecek vaat edebilecek biriyim, değil mi? Tommy masaya doğru yürüyüp tabancayı eline aldı. Elinde silahı evirip çevirirken neden hala namluyu ağzına sokup tetiği çekmek istediğini düşündü. Artık kendini öldürmesi için bir neden kalmamıştı ki. Artık parası vardı ve her şey yoluna girecekti. Değil mi? Nedendir bilinmez, bundan pek de emin değildi. Aslında içinde bir yerde paranın hiçbir şeyi değiştirmediğini biliyordu. O hala bir zavallıydı. Ama başka bir şey de düşündü. O birkaç dakika önce beynini dağıtmaya hazırlanan o zavallı adamdı hala. Ama değişebilirdi. Kendini tamamen değiştirebilirdi. Ama ne olacaktı ki? Bir hedefi olmalıydı. İç geçirerek başını salladı. En azından denemeliyim. Evet, bunu düşünmemeye çalışarak tabancayı dolabına, yıllardır gittiği konserlerden topladığı siyah tişörtlerin arasına sakladı. Eskiden hep bunları giyerdi ama son zamanlarda bir tek temiz çamaşır kalmadığında giyiyordu bunları. Dolabın kapağını kapatınca Tammy birasını bitirip kanepeye uzandı. Uykuya dalmadan sayıları düşündü. Ama 10 yıldır ilk defa rüyasında sayılar gözünün önünde parlamadı. Kane kalktığında geceydi. Televizyondan yayılan ışık duvarlarda garip gölgelerin oluşmasına neden oluyordu. Ekranda ise aşırı neşeli bir genç kadın kazanan Powerball sayılarını söylüyordu. Kumandayla televizyonu kapayınca oda karanlığa gömüldü. Kane hiçbir yere odaklanmadan baktı. Gözlerinin karanlığa alışmasını bekliyordu. Sanki bir şeyi unutmuş gibi geliyordu kendisine. Bir huzursuzluk vardı içinde. Rüyasını gördüğü bir şey miydi bu? Yok yok, öyle bir şey değildi. Rüya görecek kadar derin uyumamıştı zaten. Daha doğrusu rüya gördüyse bile bilinci artık bunu gölgelemiş, ona bunu unutturmuştu. Sonra birden hatırladı. İlacı içmişti. Başucunda duran cep telefonunu kaptı ve saate baktı. Saat neredeyse sabahın ikisiydi. Neredeyse 11 saattir ilaç bünyesine etki ediyordu. Başını sağa sonra sola çevirirken gözlerini kırpıştırıyordu. Kendini farklı veya garip hissetmiyordu. Şimdilik her şey yolunda gibiydi. Ama Jasper da aynen böyle dememiş miydi? Garip bir şeyler oluyormuş gibi hissetmediğini söylememiş miydi? Ama Kane yine de aklını kaçırmaya başlasa ya da bir tahtası gevşemeye başlasa bunu anlayacağını düşünüyordu. Anlardı, anlamalıydı. Birden elindeki cep telefonu titreşmeye başladı. Kane'in yüreği ağzına geldi. Neredeyse elindeki telefonu düşürüyordu. Kimin aradığını anlayabilmek için ekrana baktı. Özel numara. Bir an için telefona cevap vermemeyi düşündü. Ama sonra fikrini değiştirdi. Hala uyuşuk olan parmaklarıyla cep telefonunu açmaya çalıştı. Ne haber Kane? Vitali ben. Nasıl oldun? Kane'in bir anda karnına sancılar saplandı. İyiyim, gayet iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? 10.000 dolar borcu olan adama söyleyecek başka bir şey bulamamıştı. Aslında pek iyi değilim Kane, ama bu derdime deva olabileceğini düşünüyorum. Nikolayev duraksadı. Kane konuşmakta tereddüt etti. Ama birkaç saniye sonra sessizlik uzadıkça konuşması gerektiğini anladı. Ya evet, herhalde şu para meselesi hakkında arıyorsun. Adam cevap bile vermedi. Kane'in dili damağı kurudu. Kaloriferin üstünde unutulup kuruyunca kas katı kesen bir çamaşır gibiydi dili. Ben hazırlıklıyım Nikolayev. Hastaneden çıkar çıkmaz hemen ödemeye hazırım. Faiziyle birlikte. Tabii, faiziyle birlikte tabii ki. Kane yutkunmaya çalıştı ama boğazı da düğümlenmişti. Faizi ne kadar bu arada? Standart faiz, haftalık %5 ve her hafta faiz katlanıyor biliyorsun. Yani şunu açıklığa kavuşturalım, paran var değil mi? Kulübün iyi bir müşterisisin, seni burada görmek isteriz. Severim seni, bilirsin. Tabii ki paran var diye yalan söyledi Kane, hiç sorun yok. Enfes diyen Nikolayev'in sesi tehditkardı. Bankada mı para? Evet. Kane'in midesi bulanmaya başladı. İyi, madem sen yataktan çıkamıyorsun, Sergi'yi yollayacağım sana. Ona banka kartını verirsin, o da gider parayı çeker. Böylece seni kalkıp şehre inme derdinden kurtarmış oluruz, dedi Nikolayev. Sen iyileşmene bak. Sağ ol, dedi ne yapacağını şaşıran Kane. Zaman kazanmak istiyordu. Kane'in hayatta son isteyeceği şey, Nikolayev'in 100 kiloluk korumasının kendisini hastanede ziyaret etmesiydi. Vitali, sorun şu ki belki fonlarımı nakite çevirmem gerekebilir. Bilirsin işte, bankada 2000 kadar nakit var, gerisi kağıt. Ayrıca birkaç CD falan da satacağım, bunun gibi şeyler. Hani tüm para bankadaydı? Nikolayev bir an için sustu. Kane, şu anda bana yalan söylemeni tavsiye etmem. Öyle, yani demek istediğim yalan değil. Param var ama nakit değil. Ama her an nakde çevirebilirim. Emin ol, çevirebilirim Vitali, buradan çıkar çıkmaz. Peki, öyleyse şöyle yapacağız. Sergey lobide bekliyor. Onu yukarı yollayacağım banka kartını alması için. Bu gece 1000 dolar çeker. Sonra da sen hastanede kalırken her gün 500 dolar çeker. Çıkınca da CD'lerini falan satarsın, iyi mi? Tabii Vitali, olur. Kane bunu derken bunun olabilmesi için bankada şu anda toplam 400 dolardan fazlası olması gerektiğini düşünüyordu. Tamam o zaman, Sergey birkaç dakikaya yanında olur. Sağ ol Vitali. Sorun değil, dedi Nikolayev, sanki Kane'e bir iyilik yapıyormuş gibi. Kane bir de... Evet. Çabuk iyileş, olur mu? Telefonu kapadı. Kane telefonu kapayınca hastaneden taburcu olma zamanı geldiğini düşündü. Kolalı çarşafı bir kenara itip yavaşça ayaklarını yataktan aşağıya sallandırırken bacaklarının ağırlığını taşıyamayacağından çekindiği için yavaş hareket ediyordu. Tabanlarının altındaki zemin soğuk ve pürüzsüzdü. Ayakta durabilmek hoşuna gitti. Dengesini sağlayabileceğine emin olduğu anda elbiselerini giydi aceleyle. Saate baktı, daha telefonu kapatalı 3 dakika bile olmamıştı. Nikolayev telefonu kapar kapamaz Sergi'yi aradıysa, Kane'in kaçmak için çok az zamanı vardı. Devrus'un hastane güvenliğini atlatabileceğinden hiçbir şüphesi yoktu. Kane yalnızca atlatmasının ne kadar süreceğini kestiremiyordu. Kane'in bekleyip de bu sorunun cevabını öğrenmeye niyeti de yoktu. Kozlov onu ziyaret etmeden önce gitmek istiyordu. Kane cılız bir aydınlatmayla ışıklandırılmış koridora bakmak için kapıdan başını çıkarınca Kozlov'un hantal bir ayı gibi yürüyerek koridorda ilerlediğini gördü. Dev koruma yürümüyordu. Sanki ayağını sürüyerek ilerliyordu. Bir ayağından diğerine cüssesinin ağırlığını aktararak ortalığı sarsan adımlar atıyordu. Kane'in yüreği ağzına geldi. Çok geç kalmıştı. Kozlov'a banka kartını teslim etmek zorunda kalacaktı. Nikolayev, Kane'in para konusunda yalan söylediğini kestirdiği anda da Kane'in bu hayata elveda deme zamanı gelecekti. Birden nöbetler veya şizofreni artık korkutucu gelmedi. Şu andaki durumu daha korkutucuydu. Kane odada etrafına bakındı. Saklanacak bir yer kestirmeye çalıştı gözüne. Ama bir tek oda arkadaşının yatakta yattığını görebildi. Adam o kadar zor nefes alıyordu ki Kane bir an için onun ölmüş olabileceğinden bile şüphelendi. Adamın hayatta olduğuna dair tek kanıt EKG monitöründen gelen bip sesiydi. Kane monitörde zıplar gibi izleyen yeşil topa bakarken birden aklına bir fikir geldi. Kod mavi 1012. 1012'de mavi kod uygulaması. Hemşire Pratt mikrofona konuşurken senelerin verdiği sakinlik ve deneyim okunuyordu sesinden. 1012 numaralı odada birinin ölüm döşeğinde olduğunu diğer hastalara belli etmemek gerektiğini düşünüyordu. Acil durum arabasının koluna yapışıp koridordan aşağıya hızla gitti. Dev cüsseli sakallı adama çarpana kadar onun koridorda olduğunu fark etmemişti. Adam kadını öldürecekmiş gibi bakıyordu. Ama kadının adamı azarlayacak zamanı yoktu. Arabayı adamın çevresinden itip yoluna devam etti. İlk önce odaya o girdi. Tanrım, neden hep yaşlılar onun vardiyasında ölürlerdi ki? Bu hafta 3 etmişti. Odaya girince ışıkları yaktı. Bay Morrison'un yanına koştu. Adamın kanı çekilmişti sanki, bembeyazdı. O anda kabloyu gördü, yerde duruyordu. Odaya yeni yetme pratisyenlerden biri koşarak girdi ve deneyimli hemşireye neredeyse çarparak durdu. Ne kadar zamandır? Yanlış alarm, kablosu çıkmış. Ne? Ya. Pratisyen hemşirenin işaret ettiği yerde duran kablo ucuna baktı. Hemşire eğilip ucu yerden aldı. Üzerindeki bant hala yapışkanlıydı. Nasıl olmuştu da çıkmıştı? Kadın bu konuda kafa patlatmaya niyetli değildi. 16 yıllık meslek hayatında birçok şey öğrenmişti. Garip şeyleri sorgulamanın bir anlamı yoktu. Burası bir hastaneydi ve garip şeyler olurdu. 1013 numaralı odanın kapısının eşiğinde duran Kane, yan odadan çıkan hemşireye ve pratisyene görünmemek için neredeyse kapıyla bütünleşecekti. Birkaç saniye sonra Kozlov sessizce ve çaktırmadan 1012 numaralı odaya girince de Kane koridoru fırlayıp kırmızı neon ışıklı bir tabelayla aydınlatılmış olan çıkışa doğru hızlıca yürümeye başladı. Parlayan levhaya bakarken sanki birden gözünün önünde harfler büyüdü ve odayı yerden tavana kadar kapladı. Kane'in boğazı düğümlendi. Hayır, hayır, şimdi bunun sırası değildi. Kane gözlerini sıkıca yumarak görsel halüsinasyonlarının geçmesi için kendine hakim olmaya çalıştı. Bunu yaptığı anda da birden başının döndüğünü fark etti. Dengesini sağlayabilmek için yanında durduğu hastane arabasının koluna yapıştı. Yavaş yavaş kendine gelmeye başlayınca gözlerini açıp arabanın içinde ameliyat kıyafetleri ve hastane önlükleri olduğunu gördü. Tıka basa doluydu. Hiç düşünmeden beyaz bir doktor önlüğü çekti, aldı ve üstüne giydi. O anda arkasında cüsseli birinin ayak seslerini duydu. Belli ki bu Kozlov'du. Kane üstüne atlayacağını düşündüğü Devrus'un saldırısına kendini hazırlamak istercesine omuzlarını dikleştirdi. Kozlov'un dolgun elini omuzunda hissettiği anda kaçacak bir yeri olmadığını anladı. Ama Kane'i tutup duvardan duvara atmaya başlamaktansa Kozlov yalnızca onu kabaca bir kenara itip koridorda köşeyi dönerek yoluna devam etti.